kattı. Merhabalar efendim, ben Özgül Piyade Destek Hattı'nda sizlerle radyolarınızın başında bugün yine hayatı konuşacağız, hayata dair konuları konuşacağız, hayatla ilgili sorunlarımızı ve beklentilerimizi yine sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Biliyoruz ki biz insan yaşantısında her nokta önemli, her nefesimiz bizim için kıymetli ve her nefesi aldığımızdaki o hazzı ve mutluluğu yaşarsak bu hayatın kıymetini daha fazla anlıyoruz. Bugün de sizlerle yine hayatı daha anlamlı kılmak adı altında aileleri ve aile içindeki ilişkileri konuşmaya gayret edeceğiz. Tabii bunu söylediğim zaman kafamızda çok farklı resimler canlanıyor. Nedir resimler? Ailenin içindeki çatışmalar aklımıza geliyor. Çünkü psikoloji sorunları konuşma ama sorunlara da çözüm üretme alanı olduğu için hemen aklımıza benim ailemde hangi tür sorunları yaşıyorum, aileyle ilgili aman evlatlarım da bunları yaşıyorum, aman eşim benim böyle, annem böyle, babam böyle diye birçok noktaları beraberce düşündüğünüzü hissediyorum o konuda. Aile önemli bir nokta çünkü sizin yetiştiğiniz, büyüdüğünüz ve hayatı yaşamak anlamda olgunlaştırdığınız bir ortam aile. Ailenin içinde hayatın en güzel günlerini de yaşıyoruz. Anılarımız güzel olduğu kadar daha sonraki dönemlerde iyi bir ailem olsaydı ya da iyi bir anneye sahip olsaydım dediğimiz dönemler oluyor. Bazen de ya ben aslında çok iyi yaşayamamışım o dönemi. Şimdi annem babam benim yanımda olsaydı da onlarla hayatı farklı paylaşsaydım diye de bazen de böyle derin düşüncelere daldığımız alanlar olabiliyor. O yüzden bizler nasıl bir aile olmalıyız ya da ailenin için neler olmalı? Aile içi ilişkilerin bizim hayatımıza etkileri nelerdir? Bunları sizlerle konuşurken hep şunu düşünmek lazım. Hayat dönemlerden oluşur. Aynı mevsim gibi. Bir bakarsınız dışarıda güneş vardır, işte yaz geldi diye düşünürüz ve yaza uygun bir hayat planlarız. Bunlar hem giyimimize hem yiyeceklerimize hem de normal hayatımızı günlük içinde tatil planlarımıza ya da gün içinde yapacağımız işlere yansır. Bir bakarsınız kar yağmıştır, artık bizim için soğuk olan bir hava artık bizim için de değerlendirmesi gereken bir ortam olarak algılanır. O halde demek ki aileyi de bizim algımız çok önemli hale getiriyor. Nasıl algılamalıyız? O yüzden anne baba olmak olarak devreye girelim. Ne demek anne olmak, ne demek baba olmak? Evlilik var. Evlendiğiniz zaman eğer kadınsanız, bebek sahibi olduysanız eş olmanın dışında anne oluyorsunuz. Evlendiğiniz eş olmanın dışında çocuk sahibi oluyorsanız baba oluyorsunuz. Sadece belki çocuk dünyaya getirmek bize anne ve baba olma kavramını hissettirirken veya o adı bizimle özdeş hale getirirken onun içini doldurmak gerekiyor. Çünkü hayat anne babanın bizim üzerimizdeki uyguladığı eğitimsel yöntemlerle bizim hayatımızı şekillendiriyor. Demek ki anne baba olmak önemli. Ama hiçbir anne baba ben anne baba olacağım ama işte ben evladıma zarar vermek istiyorum ya da ben kötü bir anne baba olacağım demez. Tam tersine evladımızı koruruz, kollarız ve onun her şeyi için fedakarlığımız olur ve anne baba olmak fedakarlığın en üst noktasıdır. Ama bir dönem sonra bakarsınız ki ne yaptıklarımız çocukta beklediğimiz o sonucu oluşturmuş ne de istediğimiz bir anne baba modeli olabilmişiz. Demek ki burada bir konu var. O zaman nedir burada? İlk önce aile ortamını iyi hazırlamak lazım. Eskiden Türkiye şartlarında daha çok büyük aileler vardı. Anne babalar daha olgunlaşma dönemindeyken daha çok olgun olan büyük anne, işte anneanne, babaanneler, dedeler biraz torunlarıyla olan ilişkilerinde anne babadan yansıyacak negatif yönleri biraz daha pasifize edebiliyorlardı. Ve anne babanın daha hayatı öğrenmediği dönemlerde babaanneler ya da dedeler ya da anneanneler biraz daha o yaşadığı dünyayı, çocuk nedir, nasıl yetiştirilir, ona karşı sevgi nedir gibi biraz da kendi hayatlarıyla ilgili değerlendirmeleri ve biraz daha böyle kriterleri yaptıkları için hatalarını da gördüklerinden dolayı biraz daha olumlu bakma ve deneyimlerini aktarma şansına sahip oluyorlardı. Ama maalesef çekirdek aile dönemine geldiğimizde, yani sadece anne baba ve çocuktan oluşan ve değişen şartlarda da daha çok çalışan kadınların anne olmasından dolayı biraz çocuklarımızla olan iletişimlerimizde maalesef zamanla yarışır hale geldik ve bu zamanı da doğru kullanma adı altında hep çocuklarımızın daha çok zihinsel ve bedensel yönlerini geliştirmeye yönelik bir hayat planladık. İşte daha iyi eğitim olsun, güzel meslekleri olsun, çocukların mutlulukları için neler sunabiliriz, onlar daha nasıl rahat edebilirler, onlar ileride nasıl mutlu olabilirler, nasıl başarılı olabilirler, en sağlıklı beslenme nedir, işte bir hastalıklara yakalanmasınlar, fizyolojik anlamda sağlıklı bireyler olsunlar gibi daha çok çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel yapısına yöneldiğimizde bir noktada biraz da belki ruhsal yapılarını unuttuk diyebiliriz. Ne zamanki bir sorunla karşı karşıya kaldık, ne zamanki çocuklarımıza beklediğimiz performansı göremedik, o zaman hemen aklımıza şu soru geliyor. Acaba nerede yanlış yaptık? Acaba nerede hata yaptık? Nerede çocuğumuzla ilgili noktada ne yaptık da iyi derken negatif bir durum ortaya çıktı? İşte burada hemen aile içi ilişkileri yeniden bir gözden geçirme durumu söz konusu oluyor. Tabii iyi anne olmak ne demektir? İyi demek güzel demektir. İyi demek doğru demektir. İyi demek art niyetinizin olmaması demektir. Kötünün karşıtıdır. Kötü kötüdür, yani bilerek veya isteyerek yapılan bir şeydir kötülük. Ama iyiliğin içinde hiçbir zaman bilerek zarar vermek yoktur. O zaman iyinin içine bilmeyi de katmamız lazım. Yani tekniği, metodu da katmanız lazım. İyi bir yemek yapmak istersiniz, malzemeleri alırsınız, tarifiniz de vardır ama her şeyi ayarlarsınız. Sonucunda o kafanızda istediğiniz iyi yemeği sunmanız için sizin oradaki ısıyı, kullandığınız malzemelerin sırası veya oradaki pişirme süresi önemlidir. Eğer onu bilmezseniz ne kadar iyi malzeme de olsa, siz ne kadar iyi şeyler düşünseniz de sonucunda beklediğimiz o iyi kavramı, iyi yemek çıkmaz. İşte iyi anne baba olmak da bizim sadece iyi düşünmek, iyi hissetmemizle alakalı bir nokta değildir. O yüzden de aile içi ilişkilerinde ilk önce dikkat edeceğimiz nokta iyi olmaktır. Ama iyinin içine metot ve teknik koymamız lazım. Ne demek metot ve teknik? Şöyle söylerler. Ya biz işte yetişirken annemizi babamızın metot ve tekniği mi vardı? Biz hiçbir sorun yaşamadık. Yani bu çocuklar niye böyle oluyorlar? Bize bunlara sunulan imkanların yarısı bile sunulmamıştı. Belki daha da azı sunulmuştu ama biz hiçbir zaman bu kadar sorumsuz bireyler olmadık. Galiba şimdiki çocuklar biraz böyle bencil çocuklar ya da şimdiki çocuklar anne babaları dinlemiyorlar gibi, aslında çocukların da hatası olmayan noktalarda şikayetlerimizi ön plana çıkarıyoruz. Demek ki buradaki asıl mesele tekniği bilmek. Bir şeyin eğitimsel yönünü anlatabilmek için tuz misali çok önemlidir. Yemeği tuzsuz koy yaptığınızda da o beklediğimiz tadı olmaz. Tuzu biraz kaçırdığınızda da yemeğin tadı yenilmez hale gelebilir. İşte aile olmak, anne baba olmak, çocuk yetiştirmek ve aile içi ilişkiler bir tuz miktarı kadar önemli bir konudur. Peki bunu nasıl ayarlayacağız? İşte biz yayınlarımızda sizlerle inşallah süremizin yettiği kadar ve sesimizin ulaştığı yere hep bu konuları konuşmaya gayret edeceğiz sizlerle. İyi olmak nasıl olur ve iyi olmanın metodu nelerdir, bunları konuşacağız. Tabii hep böyle sevgi sözcüğünü çok fazla kullanırız. Sevgi, ben çok seviyorum, sevilmeyi çok istiyorum deriz. Sevgiye kıymet veririz. Sevgiyle ilgili kitaplar yazılır. Sevgiyle ilgili ciltler, şiirler vardır ve herkes birbirini sevdiğini söyler ama sevgi olarak karşılığını alamadığını düşünürler. O zaman ilk önce sevgiyle başlayalım. İyi olmanın içine sevginin girmesi lazım. Nedir sevgi? Sevgi, karşıdaki insanın istediği boyutta ona bir şeyler vermek ya da ondan bir şeyler almak değil. Sevgi, karşıdaki insana saygı göstermektir, haklarını önemsemektir ve karşıdaki kişinin yaşına, konumuna göre bizim beklediğimiz şekilde değil, onun yaşı ve konumunu gerektirdiği şekilde saygı göstermektir. O zaman sevgi her şartta ne olursa olsun hiçbir zaman değişmeyen bir duygu olması gerekiyor. Ama biz biraz onu yaşayamıyoruz. İşte anne baba olarak çocuklarımız bizi yaptığı zaman kırılıyoruz, üzülüyoruz. Yani sevginin karşısında bulamadığımızda ya da emeklerimizin içinde sevgiyle onlara emeklerimizi sunduğumuzda Hani vardır ya böyle gecemizi gündüzümüzü katarız onlara, her şeyi vermeye çalışırız, gayret ederiz, uykusuz kalırız, kendimizi düşünmeyiz, onları düşünürüz. Öyle bir döneme geliyoruz ki anne olduktan sonra artık sizin ne yediğinizin, ne içtiğinizin önemi yok. Bütün hayatı anne baba olduğunuz zaman ona göre planlıyorsunuz. Sevgi var bu işin içinde. Ama karşılık alamadığımızda, nedir karşılık? Emeklerimizin karşılığını alamadığımızda bir kırılma ve üzüntü duygusu ortaya çıkıyor. Ve öyle bir nokta ki birdenbire evladınızdan çok büyük tepkiler alabiliyorsunuz. Hiç duymayacağınız şeyler, birdenbire bir hayal kırıklığı. Ben bunun için mi bu kadar emek harcadım deyip hayal kırıklığı içine girebiliyorsunuz. Halbuki oradaki durum sevgi dediğiniz zaman çocuktan gelen her şarta hazırlıklı olmaktır. Sevgi dediğiniz zaman ondan gelecek her noktayı kabullenmektir. Çünkü çocuklar hata yaparak hayatları öğrenirler. Biz onların hata yapmalarından dolayı üzüntü duyarız. Bir noktada kırılırız, inciniriz ama yine onların adına üzülürüz, onların adına inciniriz. Yoksa kendi adımıza bizim için çok da büyük sorunlar yoktur. Yani anne olarak evet üzülürüz, kırılırız ama çocuklar adına daha da çok üzülürüz, kırılırız. O yüzden de sevginin içinde çocukların yanlış yapmasını da katıyoruz. Yani ne yaparlarsa yapsınlar bizim duygularımızın değişmemesi gerekiyor. Diyeceksiniz ki ya Özgür Hanım biz bu kadar mı sabırlı olacağız? Evet, işte iyi olmanın içine sabır koyuyoruz. O zaman sadece sevgi yetmiyor iyi olmanın içine. İyi anne baba olmanın içine sevgiyi koyuyoruz. Sevgi saygı göstermektir. Ve saygı da hiçbir zaman tükenmeyen bir nokta. Çünkü iş hayatımızda ya da yaşımı bizden büyük olan insanların yanında ne kadar yanlış şeyler olursa da olsun direkt onların yüzüne duyduklarımızı ya da hissettiklerimizi, düşüncelerimizi söyleyemeyiz. Çekiniriz, kendi içimizde konuşuruz ya da yanımızdaki arkadaşla konuşuruz. Bu doğru ve yanlışını konuşmuyorum burada ama öyleyiz. Yani dertleşiriz ama bize bu duyguyu hissettiren kişiyle konuşmayız. Neden? Bir saygı kavramı vardır. Saygı biraz da bizim duygu ve düşüncelerimizi direkt ifade etmemizi engelleyen bir durumdur. Demek ki evlatlarımız olan noktalarda da, aile içi ilişkilerde de, karı koca ilişkilerinde ya da anne baba olarak kendi ailemiz, eşimizin ailesiyle olan genişleyen dünya içinde de o zaman iyi olmanın içine sevgiyi koyuyorsak, sevginin içine de saygıyı koyuyoruz. O zaman saygı bizim biraz daha kontrol etmemizi sağlıyor. Yani yine kontrol bizde. Neden kontrol bizde? Çünkü kontrollü biz olmalıyız. Neden? Çünkü bilen biziz. Onları dünyaya biz getirdik, biz yetiştiriyoruz. Ve biz anne olmayı, baba olmayı tercih ettik. Ve iyi ve anne baba olmak istiyoruz. O zaman sabır giriyor devreye. Nedir sabır? Sabır bir problem geçene kadar hiçbir şekilde şikayet etmemektir. Ne demek bir problem geçene kadar şikayet etmemek? Biz onu geçmesini beklemeyeceğiz. Ya da o geçene kadar kendimizi kötü hissetmeyeceğiz. Genellikle aile içi sorunlarda, çocuklarla olan problemlerde anne babalara şunu söylerim ben. Farz edeyim ki aylık görüşmelerimizde derim ki bu problem bir ay süresi içinde yaşandığı zaman siz lütfen müdahale etmeyin ve bu noktada biraz sabırlı olun derim. Bir ayın sonunda anne baba bana geldiğinde şöyle söyler. Hocam az kalsın çıldıracaktım, çok zor tuttum kendimi, zor sabrettim. Hayır, işte bu sabır değil. Neden sabır değil? Siz kendinizi bir şeyin değişmesi için, o karşıdaki kişinin doğru davranması için kendinizi değiştirmeniz gerekiyor. Biz karşıdaki değiştirsin diye bekliyoruz o noktada. O zaman kim değişecek? Yine biz değişeceğiz. Çünkü biz iyi olacağız. Biz iyi olduğumuz zaman karşımızdaki sorumluluğunu taşıdığımız eşimiz, çocuklarımız veya sosyal ilişkiler içinde olduğumuz insanlarla da olan ilişkilerimiz iyi olacak. O zaman sabır, karşıdaki kişiyle ilgili konularda bizim negatif duygu yüklenmememiz demektir. Karşıdaki kişinin değişmesi için bizim üzerimize düşen görevleri yapabilmek demektir. O zaman demek ki yine bizim değişmemiz gerekiyor anne baba olarak. Çünkü eğitimci olduğunuzu düşünelim ya da sağlık elemanı olduğunuzu düşünelim. Mutlaka karşıdaki insandan daha çok bekleriz. Çünkü bilen odur. O bilen kişi sabırlıdır, bilen kişi saygılıdır, bilen kişi sevgi doludur. Çünkü o bunu öğrenmiştir. İşte çocuklar da anne babalara böyle bakarlar. Derler ki ben yanlış yapacağım. O bana bu noktada hoşgörülü olacak. Ben yanlış yapacağım, o bana sabredecek. Orada kendisinin bu yaptığı hareketlerin kendisine zarar vereceğini düşünmediği için, bizler de bunun zarar verdiğini hissettiğimiz için çocuklarla ilgili noktalarda eğer biz saygı ve sabır kavramını sadece kendimizde o olayları düzeltene kadar değil de yapı olarak kendimizde daha saygı kavramını hayatımızda olan olaylara daha hoşgörüyle bakan bir yapı içine girersek, bu hem bizim kimliğimizdeki negatif yapıları törpüler hem de anne olarak, eş olarak düzeltebiliriz. Şunu duyuyor gibiyim, hocam yani kolay şeyden mi bahsediyorsunuz, o kadar zor ki diye söylüyorsunuz. Ama ben programın başında söyledim, her mevsimin zorlukları var ama biz onları kabulleniyoruz ve kabullendiğimiz zaman da niye bu kadar sıcak oldu şikayet etsek bile o mevsimdeki şikayetimize rağmen kendimizi koruma altına alıyoruz ve o mevsime uygun hayatımızı sıkıntıya sokmadan neyse doğru onu yapmaya çalışıyoruz. Demek ki şikayet etsek de kabullenme işin içine giriyor. O zaman iyi olmanın içine neyi koyuyoruz? Kabullenmeyi koyuyoruz. Neyi koyuyoruz? Kabullenme. Evet, benim 2 tane evladım var, 3 tane evladım var, böyle bir eşim var, böyle bir kayınvalidem var, böyle bir iş hayatım var ve ben bunu kabulleniyorum. Kabullenme, karşıdan gelecek olan sorunlara karşı daha mantıksal ve teknik çözümler bulmaktır. O zaman kabullenme bizim için sıkıntılı bir durum değil demektir. Geliyoruz diğer noktaya. Nedir buradaki konumuz? Kabullenme bitiyor. Bizim buradaki noktamız sonra hoşgörü kavramına geliyoruz. Nedir hoşgörü burada? Hoşgörü bizim bir sorunla karşılaştığımızda o soruna yaklaşma şeklimizdir. Nasıl yaklaşacağız? İyi düşüneceğiz onunla ilgili. Nasıl iyi düşüneceğiz? Diyeceğiz ki evet böyle bir sorun var ama hayatımızın karşılığında mutluluklar da var diyeceğiz. O zaman biz bu mutluluklara baktığımızda diyeceğiz ki hayatı bu kadar dert etmenin bir anlamı yok diyeceğiz. O zaman demek ki iyi olmanın içine sabrı koyduk. Sabır derken bir sorun geçene kadar kendimize dert etmek, geçtikten sonra oh demek değil. Nedir sabır? O davranış düzenine kadar bizim doğru tekniği uygulamamız demek. Peki sevgi neydi? Karşıdaki yanlış yapsa da ona saygı duymak, karşıdakine kendi duygularımızı aktarmamak demekti. Evet, geliyoruz. Hoşgörü neydi? Hoşgörü eleştiriyi kullanmamak, yargılamayı kullanmamak, suçlamayı kullanmamak. Ne demektir bu? Nasıl bir şey bu konuda? Yani o kadar çok etrafımızda eleştirecek konular var ki, yargılayacak ve suçlanacak konular var ki. O zaman biz bunları kullanmamak için ne yapacağız? Yani hani hocam siz böyle söylüyorsunuz ama biz yani burada nasıl yapalım bu noktada? Tamam anne baba olalım ama anne baba olmak hani bu kadar yükü taşımamızı gerektiriyor mu? İşte anne baba olmanın sorumluluklarının içine eğer teknik olarak olaya bakışlarımızı düzenlersek o zaman biz bu noktada hiçbir sıkıntı yaşamayız. O zaman demek ki bizim üstümüze düşen nokta olaya bakışımızı düzeltmek. Nedir olaya bakışımızı düzeltmek? Bir olayı eleştiri boyutunda da algılayabilirsiniz. Ya da o noktayı hoşgörü boyutunda da değerlendirebilirsiniz. O zaman demek ki neyi nasıl gördüğümüzle alakalı bir noktadır. Yani farz edelim ki işte eğer güneşi bir rahatlık, bir aydınlık ve içinize doğan bir mutluluk olarak da algılayabilirsiniz. Güneşi bir yakıcı, size sıkıntı verici veya bir size alerji yapabilecek bir durum olarak da değerlendirebilirsiniz. O zaman demek ki gözle değil beyinle bakmamız gerekiyor. Neyle bakmamız gerekiyor? Akılla bakmamız gerekiyor. O zaman biz bu akılla nasıl bakacağız? Ha, demek ki bu aklı olgunlaştıracağız. Hep aile içi ilişkilerde bana gelen sorularda şöyle söylerler. Derler ki yani hocam yani benim aklımı kabul etmiyor ki hiç kimse. Yani ben görüyorum, biliyorum ama anlatıyorum hiç kimse anlamıyor. Halbuki şunu çok iyi biliyoruz ki okula çocuklarımızı gönderdiğimizde öğretmenimiz 2. sınıf öğrencisine 6. sınıfın dersini anlatmaz. Bilir öğretmen 2. sınıfın neyi ne kadar öğreneceğini, çocuğun ne kadar sürede kavrayabileceğini, ne kadar sürede sıkılacağını öğretmenimiz bilir ve elinde de bir müfredat programı vardır ve onu uygular. O müfredat programı hazırlanırken araştırmalar, çocuğun zihinsel kapasitesine, duygusal yapısına ve sosyal yapısına göre ayarlanmıştır. İşte bizim elimizde çocuklarımızla olan iletişimde böyle somut bir şey yok. Bireysel farklılıkları öğretmen bilir. Sınıfta ders anlatırken her çocuğa hitap edecek şekilde bazen yavaş, bazen hızlı, bazen tekrarları fazla kullanarak çocuklara dersleri öğretmeye çalışır. Veya bir spora yolladığınızda 10 tane eğer bir spor öğrencisi varsa eğitimcinin, o çocukları belli bir seviyeye getirebilmek için bazen bazı hareketleri daha sık tekrar eder. Çünkü bazı çocukların öğrenmesi yavaş olabilir, bazılarının daha hızlı geçebilir. Demek ki seviyeyi dengeleyebilir. Ama biz anne ve baba olduğumuzda, evde, ilişkilerimizde bu dengelemeyi yapabilmemiz için bizim içimizde o iyi olmanın, işte sabır, hoşgörü ve sevgi kavramının bizim içimizi, gönlümüzü genişletmesi gerekiyor. Onun için de bilgiler bizde, aklımızı, evet yani demek ki böyle bir durumla karşılaşabilirmişim, bunun adı bir sorun değilmiş, bunun adı bir durummuş diye bakmak gerekiyor. O halde bizim aile içi ilişkilerde nasıl davranmamızı belirleyen şey bizim o olayı algılayabilme anlamındaki yeterliliğimiz. Peki nasıl algılayacağız bu nokta? İşte bu bilgiler bizim hayatımızı kolaylaştıracak. Ne diye düşüneceğiz? Eğer çocuğun bizim davranışlarını ya da eşimizin ya da aile içi ilişkilerdeki diğer bireylerle olan iletişimimizde karşılaştığımız noktaları sorun olarak görecek miyiz, görmeyecek miyiz, ona göre karar vereceğiz. Çünkü aile içi ilişkilerde durumlar vardır. Nedir durum? Evlilikte misafiriniz gelecektir. Bu bir durumdur. Ama bunu eğer bir hanımefendi sorun olarak algılarsa ne olur? Duruma çözüm üretmek başka bir şeydir. Soruna çözüm üretmek başka bir şeydir. O zaman durumu sorun olarak algıladığınızda sizin kendinize yüklediğiniz nokta güçsüzlüktür ve zorlanmalarla karşılaşırsınız. O zaman ne yapıyoruz? Ayırt etmemiz lazım. Bu bir durum mudur? Yani farz edelim ki bir arabanız var. Evet, nimeti de olacak ama bunun bir külfeti var. Nedir arabanızın? İşte bakıma götüreceksiniz, yağı değişecek, suyu değişecek, işte benzinin bitip bitmemesini kontrol edeceksiniz. Arada bir onun arabayla ilgili yıkamasıdır, temizliğidir, onlara bakacaksınız. Bu bir durum mudur, sorun mudur? Durum. Demek ki çocuğumuz da varsa, evliysek, eşimiz de varsa, eşimizden kaynaklanan ya da bizden kaynaklanan ya da evde yaşadığımız çocuklardan kaynaklanan ya da yaşadığımız hayattan kaynaklanan durumlarla karşılaşacağız. Bunları ilk önce bir sorun olarak algılamayacağız. Birinci aşamamız bu. İkincisi, olayların problem boyutlarına bakacağız. Şimdi araba tam giderken bir yerde bir ses geldi. Hemen bunun bir problem olup olmadığını algılamak istersiniz. Biraz beklersiniz, tekrar ediyor mu ya da arabanın hareketini zorlaştırıyor mu? Eğer böyle bir durumsa, sorun olarak kabul ettiyseniz onun mutlaka tamire götürürsünüz ya da servise götürürsünüz. Şimdi bizim hayatımızdaki noktalar da öyledir. Farzim çocuklarla ilgili noktalarda çok fazla dikkat eksikliği diye sorunlar geliyor. Biz bunları programlarımızda işledik, daha da işleyeceğiz sizlerle beraber bu konularda. Şunu bilmemiz gerekiyor. Çocukların yaşa uygundur dikkatleri. Her yaş bir dakikadır. 7 yaşında 7 dakikadır dikkat süresi çocuğun. 7 yaşında bir çocuğa siz toplasanız 10 dakika bir konuyu aktarabilirsiniz, anlatabilirsiniz çocuğa. Siz şimdi o çocuğa 10 dakika değil de ders çalıştırırken 30 dakika, 40 dakika dersin başına oturtup yapamadığı zaman da ona kızdığınızda, yeniden sildiğinizde, yeniden onu çalıştırdığınızda çocuk dikkat etmeyi bırakın. O işte uğraşmaktan o kadar yorgun, mutsuz ve sıkıntılı ki bu sefer hem öğrenmek istemeyecek hem de öğrendiği şeye yönelmeyecek demektir. O zaman demek ki bizim çocuğumuzda dikkatle ilgili bir sorun değil, bizim tekniğimizle ilgili bir sorun var. Peki okulda nasıl yapıyorlar bunu? Okulda 40 dakikalık derste öğretmen sizin çocuğunuzla birebir ilgilenmiyor. Öğretmen sizin çocuğunuza belki 40 dakikalık derste bir kere bir şey soruyor. Çocuk sağa da dönebilir, sola da dönüyor, hareket de ediyor veya öğretmeni dinleyebiliyor, dinlemiyor, arkadaşıyla biraz iletişim de kurabiliyor. Ya da orada öğretmen 40 dakika içinde 10 dakikada bir, 15 dakikada bir çocukların dikkatini çekecek ifadeler kullanıyor. Tekrar tahtaya bakın, bunu yeniden yazın ya da bunu yeniden okuyun gibi ifadeler kullanıyor. Demek ki öğretmen çocuklarda dikkati nasıl olduğunu, kaç dakikada neyi öğrendiğini bildiği için çocuklarda bunu sorun olarak algılamıyor. Şimdi biz eve geliyoruz aynı çocuğu. Saatlerce dersin başına oturtuyoruz. Okuldan geldikten sonra yorgun olduğunu algılamıyoruz. Derse oturtuyoruz. Ödevleri getiriyoruz önüne. Güzel yazmasını istiyoruz. İyi olmasını istiyoruz. Başarılı olmasını istiyoruz. Çocuk okulla ilgili, dersle ilgili ne kadar mutsuz olacağı şeyi varsa önüne sunuyoruz. Ondan sonra da çocuk bizim zorumuzla ders çalışmaya başlıyor ve bu sefer kalkıyoruz diyoruz ki benim çocuğum derse dikkatini veremiyor. Bu sefer çocuk okuldan soğumaya başlıyor, öğrenmemeye başlıyor. Burada ne var? Tekniği bilmememiz yatıyor. O zaman demek ki insan hayatındaki en önemli nokta teknik, tekniği bildiğimizde de bu olayların bir durum mu, sorun mu veya bunu nasıl çözmemiz gerekir, buna iyi bakmamız gerekiyor. İşte aile içi ilişkilerde bizim karşılaştığımız noktaları eğer sorun olarak algılarsak durumu ya da problemi, çözümümüz ağır olduğu için o ağır olan çözümde bizim sıkıntılarımız da artmaya başlıyor. Demek ki biz iyi insan olacağız. Temel bu. Ama ben çok iyiyim de karşıdaki iyi değil. İyinin bir özelliği de karşıdan gelen kötüyü de kaldırabilme gücüdür. İyi demek odur. İyi demek sadece sizin iyi davranmanız, hoşgörülü olmanız, sabırlı olmanız, eleştirmemeniz, karşıdaki insanlara güven duygusunu vermeniz değildir. Onlardan gelecek olan negatifler karşısında da sizin güçlü olmanız demektir. O zaman demek ki insan eğer karşıdakini değil de kendini değiştirirse insan oluyor. O zaman biz aile olarak sorumluluğumuz neyse, anne olarak, baba olarak, eş olarak, belki bir kayınvalidemizle olan ilişkimizde, belki görümcemizle, belki komşumuzla, belki evdeki diğer büyüklerle olan ilişkilerimizi iyi kavramını yükleneceğiz kendimize. Peki bu bizim için zor mu? Hayır. Neden? Çünkü iyi olmak artı bir şeydir. Peki burada nasıl karşıdaki insandan gelen negatif durumu ya da kötülüğü nasıl tolere edeceğiz? Hep şöyle bir nokta vardır. Ben hocam insanlara yardım ediyorum, iyilik yapıyorum, her şeyi yapıyorum ama karşıdaki kişiden böyle bir performans gelmiyor. Yani ben hep zarar görüyorum. İşte burada ne devreye giriyor? Bir, acaba siz iyi olduğunuz için mi yapıyorsunuz? Bir beklentiniz olduğu için bunu yapıyorsunuz, yoksa siz aklı kullanmakla duyguyu kullanmak arasındaki dengeyi mi kuramıyorsunuz? Çünkü bizim iyi olmamızın adı altında akıllı kullanmak lazım. Akıl nedir? Doğruyu görmek ve doğru tekniği bulup doğru tekniği hayatımıza uygulamak. Aklın bir noktası da araba kullanırken bir tekniği biliyorsunuz, arabayı kullanıyorsunuz. Siz iyi araba kullanabilirsiniz ama karşıdaki araba kullanmadığında size zarar verebilir. O zaman demek ki sizin iyi araba kullanmanız yeterli değil. Diğer araba kullananlardan gelecek olan tehlikeleri de dikkate alacak şekilde trafikte olmak. İşte aile hayatı böyledir. Aile hayatı sizin çok iyi olmanızla ya da sizin çok doğruları bilmenizle sadece yeterli olacak bir konu değildir. O yüzden de bizler aile içi ilişkilerde sorumluluklarımızı yerine getirmediğimizde, kendimizi değiştirmediğimizde anne baba olarak ya da aile bireyleri olarak yanımızdaki insanlara zarar veririz ve yanımızdaki insanlardan zarar görürüz. Ve buna bağlı olarak da tabii birçok psikolojik hastalıklar ortaya çıkar. Ondan sonra da hem sorumluluklarımızı yerine getiremediğimiz gibi hem de karşıdaki kişilerle olan iletişimimiz bozularak ve bu bozulmakla beraber iyice daha da kötüye giderek devam eder. Hem kendi hastalığımız artar hem de karşıdaki insanın hastalığı artar. Tabii ki bunların çözümlerinde mutlaka tıbbi tedaviler kullanılabilir aile içi ilişkilerde ama eğer buna evlilik olarak bakarsak farklı teknikler var. Anne baba olarak bakarsak farklı teknikler var. Ya da çocukların eğitimi olarak bakarsak farklı teknikler var. Tabii bu teknikleri biz hep konuşuyoruz ve konuşmaya da devam edeceğiz sizinle. Ama buradaki asıl mesele şudur. Ben nasıl bir birey olmam gerekiyor? Farz edeyim ki toplumda hastalık var, bir salgın hastalık var ya da hastalıklardan korunmak için bizim üzerimize düşen görevler var. Biz başkalarının ne yaptığından ziyade kendimizin ne yaptığıyla ilgileniriz. Deriz ki ben kendimi korumak için işte şu hijyene dikkat edeceğim dersiniz. Sağlıklı beslenmeye dikkat edeceğim dersiniz. İşte elimi şu sıklıkla yıkayacağım ya da dışarıda yerken şunlara dikkat edeceğim dersiniz. Ne yaparsınız? İlk önce kendinizi değiştirmeye ve kendinizi bu noktada bilinçlendirmeye çalışırsınız. O zaman aile içi ilişkilerde bilinçli olmak bizim karşılaşacağımız sorunların bizim için sorun olmasını engeller. Birinci noktamız bu. İkincisi, aile içi ilişkilerde kendimizle ilgili noktalarda değişimleri yapmak bizim ruhsal hayatımızı sağlıklı kılar. Üçüncüsü, aile içi ilişkilerde doğru insan olursak eğer biz, gerçekten çevremizdeki insanlar da bizden faydalanabilirler. O yüzden de aile içi ilişkilerde felsefemiz iyi olmak, iyi olmanın içine de koyduğumuz noktalar sevgi. Sevginin içine saygıyı koyuyoruz. Karşıdaki kişinin hakkına itiraz etmemek, onun hakkına saygı göstermektir sevgi. Sabrı koyuyoruz. Sabır, karşıdaki sorun geçene kadar sabretmek değil, bizim o sorun düzelene kadar hep içimizde öfke ve kızgınlık duygusunu yaşatmamak olacak. Diğer bir boyuta geçiyoruz. Hoşgörü. Hoşgörü, karşıdaki davranışta bizim düşüncemizi düzenleme duygusu. Diğer bir boyuta geçiyoruz. İnanma. Nedir? Karşıdakine inanıyoruz. Hep bizim toplumumuzda ve bizi çok zedeleyen bir Türk ve Müslüman insan olarak bizi zedeleyen nokta vardır. İnanmıyoruz, kimseye güvenmiyoruz. Halbuki güvenme duygusu ve inanma duygusu bizim içimizde olmazsa olmazların biridir. Hem kendimize inanıp güveneceğiz, hem çevremizdeki insanlara. Bu inanma ve güvenme duygusu olmadığında ayaklarımız havada olur ve sırtımızı dayayacağımız, yaslayacağımız bir yerin olmadığı gibi düşünün, boşluğa düşeriz. O yüzden de biz inanma duygusunu, güven duygusunu, doğru davranma, hataları fark etme, karşıdan gelecek zararları akılla algılama gibi noktalar üzerine oturtursak, o zaman genel bakmak yerine daha doğru bakabiliriz. O yüzden de biz etrafımıza güvenen, etrafımıza inanan, etrafımıza hoşgörüyle bakan bireyler olacağız. Buna karar veriyoruz ve söz veriyoruz. Değişim olarak başlatıyoruz. Bu değişimi yapabilmenin en önemli noktası da bizim kendimizle ilgili konuda değişime karar verebilmemiz. Yoksa başkalarını değiştirmek anlamında değil. O zaman anne olarak, baba olarak, eş olarak, kayınvalide olarak, amca olarak, hala olarak, teyze olarak, iş arkadaşı olarak biz değişeceğiz. Biz olumlu davranışları yükleneceğiz. Herkes kendinde bu sorumluluğu alırsa, herkes kendinde bu noktada değişimi ön plana çıkarırsa, o zaman etrafımızdaki insanlar bizden rahatsız olan değil, ve biz etrafımızdaki insanlardan rahatsız olan değil, gerçekten daha sağlıklı ve daha başarılı bir aile ilişkileri içinde bulunabiliriz. O zaman demek ki değişimimiz bizim sorumluluklarımızı yüklenmekle olacak. Sorumluluklarımız neyse içine, tekrar söylüyorum, sevgiyi koyuyoruz, sevginin içine saygıyı koyuyoruz, hoşgörüyü koyuyoruz, sabrı koyuyoruz. Ve inanmayı, inanmanın içine de güven duygusunu koyuyoruz. Evlilikler, komşuluk ilişkileri, anne baba, evlat ilişkileri, iş yerindeki arkadaş ilişkileri, hepsi eğer güven duygusu üzerine oturtulursa ve insanlar birbirlerinin hakkında olumlu düşünürlerse ve ihtiyacınızın olduğunda kafanızda paylaşabileceğiniz birilerini düşünebiliyorsanız ya da birileri sizin için böyle düşünebiliyorsa, o zaman biz gerçekten o hayatı doğru yaşamışız demektir. Bugün sizlerle aile içi konularını konuşmaya gayret ettik ve sizlerle bu konuları paylaşmak için zamanımızı geçirdik. Ben radyo mikrofonunun başında, sizler de radyonuzun başında paylaşmaya gayret ettik. Konularımız devam edecek sizlerle, ama hayata sorumluluk bilincinde bakan, neyse görevimiz onları iyi yapmaya çalışan ve etrafımızdaki insanlara gerçekten faydalı olan ve etrafımızdaki insanlardan gelen konuları da dert etmeden bakabilen bireyler olmamız gerekiyor. Evet, aile demek gerçekten güvenin, inanmanın, sevginin, saygının olduğu ve çatısının da sıcaklıkla kapandığı bir mekan olması gerekiyor. Aile içindekiler de bu duyguyla birbirine o sıcaklığı yansıtmaları gerekiyor. Çünkü zaman çok hızlı geçiyor ve bu zamanın içinde de eğer biz ailemizin içinde bu sevgiyle dış dünyaya açılmazsak, dış dünyadaki sevgileri doğru algılayamayız. Aile içinde bu saygıyla dış dünyaya açılamazsak etrafımızdaki insanlara bu saygıyı veremeyiz. Eğer bizler aile içinde hoşgörüyle dış dünyaya açılamazsak bu duyguları da dış dünyada hem alamayız hem veremeyiz. O yüzden de sıcak bir aile yuvası, sıcak aile ilişkileri temennisiyle bugünkü programımızı kapatıyoruz. Bir daha sonraki programda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
Destek hattı.